أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Gül Sohbetleri programımızda Anneler Gülistan'ın Hazreti Sevde Binti Zem'a Annemiz Gülistan'ı 13. bölümüyle hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmet ve muhabbette selamlıyorum kıymetli dinleyenlerim. Hatırlayacağınız gibi Hazreti Ayşe annemizin Peygamberimiz Aleyhisselam ile evliliği esnasında Sevde annemizin duruşunu paylaşıyorduk. Bir diğer ifadeyle biraz daha açıklamayla Hazreti Ayşe annemiz henüz daha yeni gelin geldiği eve hanımlar onu karşıladılar. Hayırlı olsun dediler. Evine hoş geldin dediler. Mutluluklar dileyip çıktılar. İçeride Sevde annemiz var. Şimdi kıymetli dinleyenlerim, Sevde annemiz diğerlerine nazaran çok farklı bir heyecan yaşıyordu. Daha düne kadar abla kardeş gibi oldukları bu özel ve bu güzel hanım ile şimdi kuma oluyorlardı. Malum kuma aynı kocanın hanımları. Onu çok iyi tanıdığı ve sevdiği için ilk sırada atılmış, aramıza hoş geldin ey Ayşe diyerek çok özel ilgi göstermişti. Şimdi de en son çıkarken yanından tekraren hayırlı olsun dileğinde bulundu. Şimdi değerli dinleyenlerim, Resulullah Aleyhisselam'ın aile hayatı ve tabii ki çok evliliği anlatılırken şundan dolayı evlendi, bundan dolayı evlendi, çünkü şöyleydi, çünkü böyleydi, çokça yazılar yazıldı, kitaplar var, halen yazılıyor, sorular soruluyor, cevaplar veriliyor vesaire. Bazı şeyleri izah etmek çok zor. Bazı şeyleri de idrak edemeyeceğimizi bilelim. Şimdi yaşadığımız asır itibariyle, bölge itibariyle tek evlilik esası üzerine aile hayatımızı yürüttüğümüz için Resulullah'ın çok evliliğini anlayarak anlattığımızı düşünmüyorum. Acizane. Anlayarak anlattığımızı düşünmüyorum. Ezberleyerek anlattığımızı düşünüyorum. Çünkü anlamak yaşamaktır. Şimdi bu cümleyi alıp da ha Adem Hoca böyle söyledi. Demek ikinci, üçüncü hanım alalım ki bunu anlayalım diye bana iftira atmayın. Ben böyle bir şey demiyorum. Ama vakayı söylüyorum. Çünkü böyle konularda sorulan sorulara da cevap verme adına, mutmain olma adına yapmış olduğum okumalarımda, araştırmalarımda hep bunları görüyorum. Çok evlendi çünkü diyor, izah ediyor şimdi. Okuyorum, izahı içinde bir şey yok. Yani önceleri ucuz bir kelimeyle çok zaten yaşlı yaşlı hanımlarla evlenmişti, şöyle oldu böyle oldu derlerdi. Yaşlı bir tek Sevde annemiz var. Yani ondan önce Hatice anne, onu saymıyorum zaten. O tek idi çünkü. Sevde annemiz dışındakilerin hepsi gençtir. İşte buyurun, Ayşe anne çok küçük. Şundan dolayı, bundan dolayı Peygamberimiz Aleyhisselam ben Ayşe ile şundan dolayı evlendim dedi mi dememiş. O zaman bizimki yorumdur. Ayşe annemizi sizlerle paylaşırken genişçe söylemiştim kıymetli dinleyenlerim. Bazı problemleri çözme adına, bazı sıkıntıları giderme adına diğer annelerimizin bazıları Hazreti Fatıma-i Resulullah'ın kızı Fatıma-i Zehra'yı araya sokarak Hazreti Ayşe annemize olan ilginin, muhabbetin bize de olması noktasında bir onu araya koymuşlar, aracı koymuşlardı, kısa geçiyorum. Hazreti Fatıma da Resulullah babasına onlar adına gitmiş bu teklifi yapmıştı. Resulullah Aleyhisselam'ın Hazreti Fatıma'ya dediği söz bizim için senettir. Başka bir şeye gerek yok. Ey Fatıma dedi, ey gözümün nuru kızım, sen benim sevdiğimi sevmez misin dedi. Severim tabii ey Allah'ın Resulü babam. Öyleyse Ayşe'yi sev dedi. Bunu Resulullah söylüyor. Lebbeyk ya Resulallah. Bitti. Ama ne oluyor? Hazreti Fatıma ama dedi mi? Sahabiler ama dediler mi? Bize ne oluyor yani? Peki bugün bu tür alanlara girip neyi çözeceğiz? Yani haşa Resulullah bir yanlış yapmış da onu temize çıkarmaya mı çalışıyoruz? O yüzden çok evlilik konusuna girmenin bir manası yoktur. Kimseyi ikna etme mecburiyeti yoktur. Bu bir teslimiyettir. Resulullah ne yaptıysa doğru yapmıştır. Ben böyle deyince bazen ya o da insan hocam yanlış yapar. Tamam. Yaptığı zaman yanlış ayetle düzeltilmiştir. Bu konuda ihtar var mı? Yok. O zaman susacaksınız. Efendim, daha önceki derslerimizde de anlattık çok. Yine burada da kısmen değindiğimiz gibi Mescid-i Nebi inşaatının hemen ardından mescide bitişik doğu kısmında 3 oda yapılmıştı. Bunların biri Sevda annemize, biri Hazreti Ümmü Kulsum ile Hazreti Fatıma kardeşlere tahsis edilmişti. Bu odalardan biri de Hazreti Ayşe annemizin odası, yani evi oluyordu artık. Şimdiye kadar Sevda annemiz çok büyük, Ayşe annemiz ise çok küçük iki arkadaş. Ben ifadeyi şöyle de bir düzeltme yapayım. Şimdiye kadar Sevda annemiz çok büyük, Hazreti Ayşe ise çok küçük iki arkadaş. Ya da yukarıda geçtiği gibi, geçen hafta da anlattığımız gibi abla kardeş ilişkisiyle bugünlere kadar gelmişlerdi. Şimdi birbirlerine hem kuma ve hem de en yakın komşu oluyorlardı. Hem kuma, kumayı söyledim, aynı erkeğin hanımları. Hem de en yakın komşu oluyorlardı. Buradaki vazife gözden kaçar genelde. Niye? Ayşe annenin yaşıyla uğraşanlar bu komşuluğu unuturlar. Ya Sevda annemiz düğün sabahının, yani düğün gününün sabahında, daha doğrusu düğün gününün sabahı, yani bir gün sonra ilk ziyaretini Ayşe annemize yapıyor. Zaten komşu yan oda. Bu yeni güzel kumasına gidip tekrar tebrik ettiği gibi yemek de götürmüştü. Ya işte budur incelik, komşuluk. Yemek götürüyor. Erkence geldim ki siz bir şey hazırlamadan ilk kahvaltınızı ben ikram edeyim dedim. İşte erkenden geldim, erkence. Siz bir şey hazırlamadan ilk kahvaltınızı ben ikram edeyim dedim. En yakın ben olduğuma göre, en yakın, artık her yönüyle en yakın. Bu şerefli görevde bana düşer tabii. Çok teşekkür ederiz ey Sevde. Çok büyük bir incelik gösterdin diyor Ayşe annemiz de. Biz artık aynı hanenin mensuplarıyız ey Ayşe. Birbirimizi görüp gözeteceğiz. Sevda annemizin cevabı böyle. Tıpkı senin şimdi yaptığın gibi değil mi ey Sevde? Ayşe anne de veriyor cevabı. Bunu herkes yapar ey Ayşe. Bunu herkes yapar. Bir şey lazım olduğunda ilk bana gelmeni ya da ilk defa beni çağırmanı isterim. Şimdi buradaki ifadeye dikkat edin. Ya yan oda. İlk bana gelmeni. Ola ki gelemeyecek. Ben yaşlıyım diye sıkılmayasın. İlk beni çağırmanı isterim. Anlaştık mı? Anlaştık ey Sevde. Ayrıca tekrardan çok teşekkür ederim. Beraberlik husumetle değil, muhabbetle başlıyor. Hadiselere husumetle bakanlar, hayatı husumetle yaşarlar. Bunları da o göze görürler. Sevda annemizin bu güzel hareketi Resulullah Aleyhisselam'ı çok memnun ve mesrur etti. Dünyaları aydınlatan o güzel tebessümüyle bunu da ortaya koydu. Beraber yapacağınız ilk kahvaltı olduğu için ben müsaade istiyorum diyor Sevda anne. Hep beraber yapardık kahvaltıyı diyor Ayşe annemiz. Siz bir ilk kahvaltınızı yapın. Daha çok güzel beraberliklerimiz olacak inşallah. İnşallah cevabını veriyor. Sevda annemiz bu şirin, küçük, güzel arkadaş ile yeni bir hayata daha kapı aralıyordu. Şimdi efendim, bazen ısrarla oturup beraber yemek gerekir. Bazen ısrarla yalnız bırakmak gerekir. Israrla söylüyorum. Bazen de beraber yense de olur, yalnız da olur durumu ortaya çıkar. Hangi zamanda, hangi usul daha uygunsa öyle hareket etmek gerekir. Burada bize Sevda annemiz bizzat yaşayarak ortaya koyuyor. Yemeği yani hayırlı olsuna gidiyor tekrar. Yani düğün gününün sabahında gidilir ya hayırlı olsun. Ve erken gidiyor yemek götürüyor. Ve oturmuyor kalkıyor oradan. Öyle uzun da lafa dalmıyor. Yani dedik ya ashab-ı kiram Resulullah Aleyhisselam'ın yetiştirdiği örneklerdir. Elbette ki annelerimiz bu örneklerin içinde önde gelenlerdir. Bunu da böyle bilmek durumundayız. Evet, hayat devam ediyor. Konumuz sadece Ayşe annemizle evlilik değil, konumuz Sevda annemizi tanımaya çalışmak efendim. Hazreti Sevda annemiz radıyallahu anha yeni gelişmeler karşısında nasıl tavır takınılacağını geniş tecrübesi ve engin ufku ile bizzat yaşayarak gösteriyordu. Bu arada aile içi ve dışı ilişkileri de en güzel bir şekilde yürütüyordu. Peygamberimiz Aleyhisselam İslam'ı tebliğ edip anlatırken namaz, oruç gibi ibadetlerin üzerinde çok durduğu gibi ne olursa olsun her zaman ibadetleri başa alıyordu. Peygamberimiz Aleyhisselam bunu iyi anlamamız gerekiyor. Ne olursa olsun her zaman ibadetleri başa alıyordu. Ama bu arada diğer şeyleri ihmal etmiyordu. İslam'ın bir bütün olduğunu ve bütünlük içinde yaşanması gerektiğini bizzat yaşayarak ortaya koyuyordu. Yani çalışmak da ibadettir. Doğrudur. Bu da ibadettir. Ama çalışmak ayrı bir ibadet, namaz, oruç ayrı bir ibadet. Çalışınca namaz, oruç düşmez insandan. Burası karıştırılıyor ya da birileri bile bile bazı ihanetler yapıyor. İbadetleriyle, eğitimiyle, öğretimiyle, siyasetiyle, ekonomisiyle, savaşıyla, barışıyla, devlet oluşuyla bir bütündür İslam. Resulullah Aleyhisselam yeni bir devlet tesis etmişti ve bu devlet her geçen gün gelişip büyüyordu. Resulullah Aleyhisselam Mekke'den Medine'ye hicret ile yeni bir dönem başlamıştı. Medine'de ilk icraatlardan biri olan o meşhur Medine Vesikası adlı anayasa hazırlanıp yürürlüğe girmesi. O vesikada hem Müslümanların kendi aralarında hem Müslüman ile gayrimüslimler arasında ve hem de gayrimüslimlerin kendi aralarında nasıl hareket edecekleri açık ve net bir şekilde belirlenmişti. Sistem her geçen gün artan gelişmeyle yürümeye devam ediyordu. Ve bu gelişmeler içerisinde Sevda annemiz ev içi olsun, ev dışı olsun, hangi zamanda ne yapması gerekiyorsa onları da yerli yerince yapıyor. Az önce ifade ettiğimiz gibi yeni evli olduğu için de çok sık bir şekilde Ayşe annemize uğruyor, ihtiyaçları olup olmadığını soruyordu. Bazı küçük Seriye ve gazvelerden sonra ilk büyük savaş olan Bedir gazvesinin ardından münafık ve Yahudiler ileri geri konuşmaya başlamışlardı. Bunların başında da Beni Kaynuka geliyordu. Bu Beni Kaynuka Yahudileri. Yapılan antlaşmayı ilk bozan Yahudi kabilesi işte bu Beni Kaynuka oldu. Bedir Savaşı'ndan sonra taşkınlık yapmaya ve bu savaşta zafer elde eden Müslümanları kıskanmaya başladılar. Müslümanların galip gelmesini Kureyş'in savaş tekniğini bilmeyişine bağladılar. Bu yetmiyormuş gibi ileri geri konuşmaya ve ortalığı bulandırmaya başladılar. Resulullah Aleyhisselam onları böyle her şeyle gözetim altına almış, o hareketlerini gördükçe üzülüyor, Sevda annemiz de Resulullah'ın yanında yer alarak hüznünü paylaşmaya çalışıyordu. Resulullah Aleyhisselam onlarla aleyhinde hareket etmemek üzere antlaşma yaptığı halde müşriklere bilgi sızdırmış ve silah yardımında bulunmuşlardı. Bu yetmiyormuş gibi sürekli yeni entrikalar üretip ortamı bozarak birliği dağıtmak istiyorlardı. Yani içten bir ihanet söz konusu. İhanet. Onların bu endişe verici davranışlarını yakından takip eden Resulullah Aleyhisselam sürekli uyarıyordu. Müdahale edilmesi gereken şeylere zamanında müdahale edilmediği zaman tehlikeli sonuçlar doğururdu. Resulullah Aleyhisselam bu nasipsizlerin fitnelerini bertaraf etmek ve onları tekrar uyarmak için onları kendi pazar yerlerinde toplayarak her zamanki gibi önce İslam'a davet etti. Sert bir şekilde reddedilince ciddi uyarılarda bulundu. Sürekli tekrarladığım şeyi tekrarlayayım. Konum Sevda annemiz olduğu için bunlara girmiyorum. Aradan kısa bir zaman geçtiği halde bu hainlerin davranışlarında değişen bir şey olmadığı gibi daha da ileri gitmeye başladılar. En son yaptıkları çirkin hareket bardağı taşıran son damla oldu. Bu çok meşhurdur ve hep gündeme gelir. Hepinizin bildiği bir sahnedir. Müslüman bir kadın Kaynuka çarşısına gidip satacağı malı sattıktan sonra ziynet eşyasını yaptırmak için bir kuyumcu dükkanına oturmuş. O esnada orada olan Yahudiler kadının yüzünü açmasını isteyince ciddi bir tatsızlık olmuştu. Bu kadar kısa geçtim. Hain kuyumcu kadıncağızı lafa tutarken Yahudilerden biri kadının haberi olmadan arka tarafa geçip bir iğneyle ya da bir dikenle kadının eteğini yukarı sırtına doğru bir yerlere iliştirdi. Kadıncağız olanlardan habersiz ayağa kalkınca etekleri açılır açılmaz hemen çömelip üst başını düzeltmeye, bu arada o hainlere de öfkeyle bağırmaya başladı. Ancak arsız yüzsüz Yahudiler gülüşmeye ve kadınla alay etmeye kalkıştılar. Bu kötü durumdan çok utanan kadıncağız bir yandan elbisesini çekip düzeltirken bir yandan da yardım edin bana diye feryat edince, o anda oradan geçen Müslümanlardan bir zat kadıncağızın feryadını duyar duymaz hemen kuyumcuya saldırıp adamı cehenneme gönderdi. Müslüman adam o ahlaksızı öldürünce Yahudiler de hemen o anda orada olanlar toplanıp o Müslümanı feci bir şekilde şehit ettiler. Bir anda patlak verip büyüyen bu olay karşısında Müslümanlar da Yahudilere karşı Müslümanları imdada çağırınca ortalık iyice karıştı. Şimdi burada bir şey söylemem gerekiyor. Bazen öyle bir şeyle karşı karşıya kalırız ki sonu mutlak ölümdür. İşte burada bunu görüyoruz. Kaynaklarımızda o kadıncağıza yardım eden sahabenin adı geçmez. Bu kadın da adı geçmez. Kimdir? Hatta bazı kaynaklarda bu kadın bir kadın diye geçer. Müslüman mı değil mi, o da geçmez. Ancak çoğusu Müslüman dediği için Müslüman diye kaynaklarımız almışlar. Kadının çığlığını işitiyor, koşuyor. Efendim işte ya böyle yapılır mı, şöyle yapılır mı demenin zamanı geçmiş. Artık sözün zamanı geçip silahın zamanı geldiğinde silah kullanılır. Yanlış anlaşılmasın. Bu silahlı kuvvetlerin işidir. Şimdi onu göreceğiz. Yani bakın yukarıda söyledim. Uyarmak gerektiğini uyarırsın. Ama vuruşmak gerekirse uyarmanın faydası yoktur artık. Vuruşursun. Sevde annemiz hayatında ilk defa Resulullah Aleyhisselam'ı çok öfkeli görünce bunca tecrübesine rağmen bir an ne yapacağını bilemedi. Bütün muhabbetler Resulullah'a geldi. Aleyhisselam böyle şeylere şakası yoktu. Nasıl kızdı? E şimdi Sevde anne yani kalkıp nasihatte mi bulunsun? Ama öyle bir şeye de ihtiyaç var. Ne yapması gerekiyor? İlk defa bu kadar öfkeli görüyor. Bakın ne diyor. Takdir neyse tecelli de öyle olur ya Resulallah. Takdir neyse tecelli de öyle olur ya Resulallah. Biz her şeyimizde Allah'a sığınırız. Allah ve Resulü en iyi bilendir. Bu son ifade bütün sahabelerin çokça kullandığı ifadedir. Bir hadiseyle problemle karşı karşıya kalınca Allah ve Resulü en iyi bilendir der ve bunu sade sözde bırakmaz, Allah ve Resulüne mutlak itaat ederler. Bir konuda Allah ve Resulünün buyruğu varsa o konuda istişare olmaz, itaat olur, uygulama olur. Çünkü Allah ve Resulü en iyi bilendir diyen Sevde annemiz bize bu örneği en güzel bir şekilde ortaya koyuyor efendim. Evet efendim, Sevde annemiz Resulullah Aleyhisselam'ın yanında ve bu güzel ifadelerle takdir neyse tecelli öyle olur ya Resulullah diyor. Biz her şeyimizde Allah'a sığınırız diyor. Allah ve Resulü en iyi bilendir diyor. Ve Resulullah Aleyhisselam'ın yanında olduğunu ortaya koyuyor. Diğer taraftan bunca şirrettiklerinin yanında bir de Müslüman bir kadının Kaynuka çarşısında hakarete uğraması bu kabileyle Müslümanlar arasında bardağı taşıran son damla oldu. Onların bu çirkin hareketlerini haber alan Resulullah Aleyhisselam yanındaki bazı sahabilerle beraber hemen onların pazar yerlerine gitti. Bu sefer çok sert bir şekilde uyardı. Ey Yahudi topluluğu, son defa tebliğ edip söylüyorum, uyarıyorum sizi. İslam'a girip Müslüman olun. Siz benim gönderilen son Resul olduğumu biliyor ve bunu kitabınızda görüyorsunuz. Ey Yahudi topluluğu, son defa tebliğ edip uyarıyorum. İslam'a girip Müslüman olun. Siz benim gönderilen son Resul olduğumu biliyor ve bunu kitabınızda görüyorsunuz. Ne diyor Yahudiler? Biz bizden olmayan birine tabi olmayız. Ukala her zaman ukaladır. Resulullah çıkışıyor. Ey Yahudiler! Allah'ın müşrik Kureyş'e indirdiği Bedir cezası gibi bir cezanın sizin başınıza da geleceğinden sakının. Yaptığınız bu çirkin şeylerden uzak durun. Yani insan haklarına uyar mı? Sizi kınıyoruz. Yok. Bunlar geçti artık. Resulullah Aleyhisselam'ın uyarısını dikkatle dinlemek ve gereğini yapmak yerine daha da ileri gittiler. Hatta meydan okumaya kalkıştılar. Ey Ebul Kasım, sen bizi kendi kavmin gibi beceriksiz mi zannediyorsun? Doğru dürüst savaş bilmeyen bir kavim ile karşılaşman seni mağrur edip aldatmasın. Eğer biz seninle harp edersek bizim nasıl insanlar olduğumuzu o zaman görüp öğrenirsin. Çek git buradan, yoksa ne olacağını sen de bilemezsin. Bunu Allah'ın Resulüne söylüyor hainler. Aleyhisselam, Allah'ın takdiri neyse o olur diyor öfkeyle. Peygamberimiz Aleyhisselam onlarla konuşmanın bir anlamı kalmadığını görüyordu. Hiç zaman kaybetmeden geri dönüp durum değerlendirmesi yaptı. Ashabıyla istişare ederken bu arada vahiy gelerek İlahi kaynaklı davranış biçimi ortaya kondu. Nedir bu ayet-i kerimeler? Efendim, kıymetli dinleyenlerim, Enfal suresinin 55, 56, 57, 58. ayetleri geliyor. Zamana sığdırmak için müsaadenizle sadece mealleri sizlerle paylaşayım. Ayeti kelimelerin Cenab-ı Hak bakalım ne diyor. Hiç şüphesiz ki Allah katında yeryüzünde debelenen canlıların en şerlisi inkar eden kafirlerdir ve artık onlar iman etmezler. Onlar kendileriyle anlaşma yaptığın halde sonra her defasında Allah'tan bile korkmayıp hiç çekinmeden yaptıkları anlaşmayı bozan kimselerdir. Eğer onları savaşta yakalarsan, eline düşerlerse bunlara vereceğin ceza sürgün ile arkalarındakileri, yani geride kalanları da ürkütüp dağıt, sürgün et ki belki akıllarını başlarına devşirip ibret alırlar. Eğer anlaşma yaptığın bir topluluğun hainlik edeceğinden, anlaşmayı bozacağından endişe edersen, sen de anlaşmayı bozduğunu, derhal sona erdirdiğini aynı şekilde onlara açıkça bildirip üzerlerine at. Muhakkak ki Allah ahdini bozan hainleri sevmez. Şimdi yıllardır İslam tarihi siyeri anlatan bir kardeşiniz olarak ayetteki bir kısım beni burada bir kez daha şu anda irkildi, irkti yani. Üstelik meal okuduğum halde, metin değil. Şüphesiz ki Allah katında yeryüzünde debelenen, yani yürüyen, dolaşan canlıların en şerlisi, en kötüsü inkar eden kafirlerdir. Ve artık onlar iman etmezler. Bismillahirrahmanirrahim. İnne şerred devabbi indallahillezine keferu fehum la yu'minun. Keferu, kafirler. Yani Cenab-ı Hak Yahudilere kafir diyor. Buyurun. Enfal suresi ayet 55. Keferu, çoğul kullanıyor. Yani Yahudi kendini din diye düşünmesin, keferu. Ve iman etmezler diyor Cenab-ı Hak. Yani emir açık ve net. Biliyorsunuz kıymetli dinleyenlerim, Resulullah Aleyhisselam hakkında vahiy olmayan konularda sevgili ashabı ile istişare eder. Ancak vahiy gelince istişare yapmaz. Vahiy neyse onu aynen uygulardı. Burada istişare yapıyordu, vahiy geldi. İlahi emir gereği hemen harekete geçen Peygamberimiz Aleyhisselam sevgili ashabı ile gidip Beni Kaynuka Yahudilerini kuşatma altına aldı. Onlar da kale evlerine çekilip bütün kapıları kapattılar. Çok güçlü, savaşçı bir kavim olmalarına rağmen İslam ordusunun karşısına çıkamadılar. Resulullah Aleyhisselam onları 15 gün, gün gece, gece gündüz sıkı bir muhasır altında tuttu. Yüce Allah onların kalplerine korku düşürdü. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın emir ve hükmüne boyun eğerek kalelerinden inip teslim olmak zorunda kaldılar. Bu verdiğim ana fikrin ana fikri. Konum Sevda annemiz olduğu için ayrıntıya giremedim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem rahmet ve şefkat peygamberi olduğu gibi savaş ve barış peygamberi olarak da görevini yapıyordu. İşte burada savaş peygamberi olarak Resulullah Aleyhisselam Beni Kaynuka'ya çıkışarak çok sert bir şekilde hükmünü verdi. Nedir? Hüküm şu. Allah ve Resulü onları İslam'a davet ettiği halde onlar sürekli isyan ettiler. Onlarla barış yapıldı, barışı bozdular. Bunca uyarılmalarına rağmen sürekli ihanet ettiler. Allah onlara lanet etsin. Onlarla birlikte olanlara da lanet etsin. Sürüp çıkarın bunları Medine'den. İfade sert değil mi? Ayetler var. Ayetlerde görüldüğü gibi ayeti kerimelerde bunun genelde yani hep şeyden böyle Aleyhisselam şöyle yaptı, böyle yaptı deniyor da yani hadiseyi bütün görmek lazım ki doğru anlayabilelim. Ayetlerde görüldüğü gibi bu hainlerin sürgün emri Allah tarafından bizzat diyeyim bir de bizzat Allah tarafından vahiy ile bildirildiği gibi Resulullah Aleyhisselam da bunu uyguladı. Bütün mal varlıklarını bırakarak gitmeleri şartıyla haklarında sürgün emri verdi. 3 gün içinde onlardan kimse kalırsa öldürüleceği ihtarında yaptı. Bu kadar. Beni Kaynuka Yahudilerin ne arazileri vardı, ne bahçeleri, ne şu, ne ziraat mirat. Hepsi kuyumcu ve tüccar olup çok zengindiler. Çok zengin. Yüce Allah bunca ihanetlerinden sonra Medine'den sürgün ettirerek onların bütün mal varlığını Müslümanlara vermiş oldu. İşte Sevda annemiz yaşanan bu olayların hepsine şahit olmuştu. Kaynuka kuşatması esnasında diğer Yahudi kabilelerin saldırmaları ihtimaline karşı her gün ve geceyi teyakkuz halinde geçirmişti. Medine'den sürülüp çıkarıldıktan sonra Bütün herkes gibi Sevda annemiz de rahat bir nefes aldı ancak. Hemen ardından da her zaman yaptığı gibi Resulullah Aleyhisselam'ın hizmetine can. Hazreti Sevda annemiz bir yandan huzur ve mutluluğun en tatlısını yaşıyor, bir yandan da gelişen olayları yakından takip ediyordu. Medine her geçen gün daha bir güzelleşiyordu. Müslümanlar her geçen gün yeni güzellikler ortaya koyarak aydınlanma sürecinin aydın kahramanları oluyorlardı. Aydınlanma sürecinin aydın kahramanları oluyorlardı. Yani aydın kim? İlerici kim? Buyurun. Vahiy her geçen gün yeni hükümlerle gelmeye devam ediyordu. Resulullah Aleyhisselam her gelen vahiy anında tebliğ ediyor. Sahabiler de her geçen gün yeni oluşum yaşıyorlardı. Bu güzellik artan bir güzellikle sürüp gidiyordu. Hicretin 2. yılının Zilhicce ayının ilk haftası bitince nazil olan ayeti kerimeleriyle kurban ibadeti emredildi. Kurban. Daha önce gördük bayram Ramazan'ı. Şimdi kurban ibadeti emredildi. İşte çokça ayeti kerimeler var bu konuda. Efendim Hac suresinden daha ziyade 34, 35, 36, 37 devam ediyor kurbanla ilgili ayeti kerimeler. Resulullah Aleyhisselam gelen vahyi tebliğ ettikten sonra gerekli açıklamaları da yaptı. Sahabiler yeni bir heyecan dalgası yaşadılar. Ramazan bayram sabahında olduğu gibi kurban bayram sabahında da yine Medine sokakları ve çarşılarında münadiler nida etmeye başladılar. Şimdi bunu hatırlayacaksınız, benzeri bir nida çünkü. Ey Müslümanlar! Ramazan bayram namazını kıldığımız yer olan Kesir bin Salt'ın evinin yanındaki meydana gelin. Resulullah Aleyhisselam'ın emridir. Kadın, erkek, çocuk, bütün Müslümanlar musallaya gelsin. Kurban bayram namazı için musallaya gelin. Musallaya. Resulullah Aleyhisselam'ın görevlendirdiği münadilerin çağrılarını duyan herkes hemen icabet ediyordu. Hazreti Kesir bin Salt'ın evinin yanındaki o büyük meydan ilk Ramazan bayramından sonra musalla adını almıştı. Yine hepsi birden bütün Müslümanlar musallaya akın edip o koca meydanı doldurdular. Hazreti Bilal radıyallahu anh yine mızrağı alıp öne geçti. Resulullah Aleyhisselam da yanındaki sahabelerle birlikte tekbir getirerek yol alıyorlardı. Ramazan bayramında alınan tekbirlerden daha sesli. Alınan bu tekbirler dalga dalga yayılarak bir başka alemi müjdeliyordu adeta. Hazreti Sevda annemiz, Ayşe annemiz ve diğer bütün hanımlarla beraber yol boyu artan katılımlarla musalla yolundaydılar. Küçücük kız çocuklarından yaşlı ninelere varıncaya kadar bütün kadınlar bayram yerine gidiyordu. Resulullah Aleyhisselam daha bayram yerine varmadan bir yerde sahabinin birinin kurban kesmiş olduğunu gördü. Hem onu hem de yanındakilerini uyardı. Her kim kurban bayramı namazından önce kurban kesmişse onun yerine namazdan sonra kurban kessin. İlk kez bu şekilde bir kurban kesildiği için bazıları bayramdan önce de kesileceğini zannetmişti. Kurbanı kesmiş olanlar Resulullah Aleyhisselam'ın bu uyarısıyla hemen yeni bir kurban almaya yöneldiler. Ama önce hep beraber namaz kılacaklardı. Ramazan bayram namazında olduğu gibi hanımıyla, erkeğiyle, yaşlısıyla, genciyle, çocuklara varıncaya kadar bütün sahabiler musallaya toplanmıştı. 2,5 ay önce Ramazan bayram namazı kıldıkları için sahabiler bayram namazını ve bayram gününü biliyorlardı artık. Fakat bu bayramda iki şey daha vardı. Bunlardan biri teşrik tekbirleri, diğeri de kurban kesimiydi. Resulullah Aleyhisselam Ramazan bayramında anlattığı şeyleri kısaca tekrarladı önce. Sonra da yine bayram namazla bayramın daha doğrusu namazla başladığını söylerken aynı ifadelere bir kelime daha ekledi. Muhakkak ki Allah Teala sizin için o günleri onlardan daha hayırlı olan fıtır, Ramazan bayramı ve nahr, kurban bayramı ile değiştirdi. Bunun da Arapçasını okuyayım ya madem öyle. Nerede? Şurada. İnne Allah kad ebdelekum bihima hayran minhuma yevmel fıtri ve yevmen nahri. Bu yevmel fıtre kadar Ramazan bayramında okuduk, ifade ettik size. Buna bir kelime daha eklendi. Yani fıtr Ramazan bayramı, nahr kurban bayramı, nahr, nahri, ha, noktasız ha. Ramazan bayram namazı ile kurban bayram namazı arasında bir fark yoktu. Bunun yanında kurban bayramında Arife günü sabah namazından başlayıp bayramın dördüncü günü ikindi namazına dahil 23 vakitte teşrik tekbirleri vacip kılınmıştı. Bütün bunları anlatan Resulullah Aleyhisselam Ramazan bayramında söylediğine bir ilave ederek şöyle buyurdu. Bak demin de ilaveyi söyledim. Bugün ilk işimiz bayram namazı kılmaktır. Sonra dönüp kurban kesmektir. Böyle yapanlar sünnetimize uygun davranmış olurlar. Bu çok tekrarlanması gereken bir ifadedir. İnne evvele ma nebdeu bi fi yevmina hâzâ en nusalliye. Bu kısım bayram namazını da Ramazan bayramı için de sizlerle paylaşmıştım. Devam ediyor. Thumme nerci'a fenahara. Sonra dönüp kurban keseceğiz diyor. Femen faale fakat asabe sünnetena. Böyle yapanlar sünnetimize uygun davranmış olurlar. Sünnete isabet ederler. Ya Resulallah, ben erkenden kurbanımı kestim. Başka biri, ya Resulallah, ev halkıma erkenden et yedirmek için ben de kurbanımı kesmiştim. Bir başka biri, ben de ya Resulallah konu komşuya erkence ikram edeyim diye buraya gelmeden önce kurbanımı kesmiştim ben de. Sahabiler arasında 3 kişi böyle sorunca bütün herkes Resulullah'ın vereceği cevaba pür dikkat kesildi. Hayvan kesilip et yeniyordu. Ama bu şekilde bir kurban ibadeti ilk defa karşılaşıyorlardı. Bunun anlaşılması lazım. Resulullah Aleyhisselam böyle söyleyenlere tebessümle bakıyor. Sonra buyuruyor. Sizin bu kestiğiniz kurban değil, yalnızca etlik kesimidir diyor. Şimdi biz ne yapacağız ya Resulallah diye merak ve endişeyle soruyorlar. Her kim bayram namazı kılmadan önce kurbanını kestiyse onun yerine bir kurban kessin. Kurbanlarınızı keserken Bismillahi Allahu Ekber deyiniz. Yeteri kadar malumat verdikten sonra ilk kurban bayram namazını kıldırdı. Namazdan sonra ayağa kalkarak oradaki bütün herkese hitabede bulundu. Hitabenin bir yerinde şöyle buyurdu. Kimin hali vakti yerinde olur da buna rağmen kurban kesmezse bizim musallamıza yaklaşmasın. Men vecede sa'aten velem yudahhi fela yekrubenne musallana. Kimin hali vakti yerinde olur da buna rağmen kurban kesmezse bizim musallamıza yaklaşmasın. Müjdeler çoktu tabii ama bu arada bir de çok sert bir uyarı vardı. Kıyamete kadar yankılanacak bu nebevi uyarı Allah ve Resulüne itaat etmekte gevşek davrananları dehşetle sarsıyordu. Kimin hali vakti yerinde olur da buna rağmen kurban kesmezse bizim musallamıza yaklaşmasın. Nebevi tehdit içeren bu büyük uyarı oradaki herkesi tiril tiril titretti. İşittik ve itaat ettik. Allah ve Resulü en iyi bilendir. Ashab-ı kiram böyle cevap verdiler. Resulullah Aleyhisselam'ın bugün ilk işimiz bayram namazı kılmaktır diye buyurduğu namaz bugünün ilk ameli oluyordu. Ramazan bayramında olduğu gibi kurban bayramında da bayram hutbesi namazdan sonra verilmişti. Yani yine namaz önde gelmişti. Sonra dönüp kurban kesmektir buyurarak kurbanın bayram namazından sonra kesilmesi gerektiği ortaya konmuştu. Bundan sonra gelen ise çok ciddi bir uyarı cümlesiydi. Böyle yapanlar sünnetimize uygun davranmış olurlar buyurarak ona itaat ile ittiba etmenin şart olduğunu çok açık ve net bir şekilde ortaya konuyordu efendim. Daha önce Ramazan bayramında olduğu gibi yine İslam tarihinde ilk kurban bayram namazı kelimesi yani aslıyla Eydun Nahr burada kılındı. Yine daha önce söyledik buraya da artık musalla dendi. Müslümanların hepsi oradaydı. Resulullah Sam'ı can kulağıyla dinlemişlerdi. Sevda annemiz bütün bunları sadece dinlemiyordu. Sıcağı sıcağına yaşıyordu. Sıcağı sıcağına yaşıyordu. Anlamak yaşamaktır. Öğrenmek yaşamaktır. Bir yandan bunca şeyleri öğrenmeye çalışırken bir yandan da gelen hükümlerle amel etme çabasına giriyordu. Mesaj açık ve net. Tabii sonra kurban sahneleri genelde kurbanla ilgili rivayetlerden gördüğümüz, anladığımız, anlayabildiğimiz Ayşe anne üzerinden çok gelmiştir. Sevda annemiz sadece bu kısımda bu topluluğun içinde olduğu, bunları sıcağı sıcağına yaşadığı ve bununla ciddi bir şekilde örneklik teşkil ettiği kaynaklarımızda geçmektedir. İnşallah kalan kısımları sonraki sohbetlerimizde sizlerle paylaşmak üzere yine bugün de burada noktayı koyuyor. Hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmet ve muhabbette selamlıyorum kıymetli dinleyenlerim.